Ayrım 24. Hırsız. Clive Cussler. Sayfa 303. 41. Kısım. Isaac Bell Singleton Brooks'u karşılamak için Los Angeles La Grande istasyonuna gitmeden birkaç dakika önce Larry Saunders geldi ve belediyedeki kayıt memurunun bir tramvay altında ezilerek öldüğü haberini getirdi. Saunders'a göre bu adam Imperial binasının gizli bir planı olduğunu itiraf etmek üzereydi. Polisler onun sarhoş olduğunu ve dik yokuşta raylar üstünde yürüdüğünü söylediler. Ama bu hiç de onun gibi orta yaşlı, şişman bir kayıt memurunun yapacağı şey değil. Her neyse, üzgünüm Bay Bell. O adam tek ümidimdi ama araştırmaya devam edeceğim. Bell uzun uzun düşündü, sonunda Larry dedi. Şu andan itibaren Clyde Lynch'i koruyan Van Dorn Koruma Servisi'nin başına geçmeni istiyorum. Buna şaşıran Saunders neden diye sordu. Isaac Bell'in açıklaması tartışmaya yer bırakmıyordu. Çünkü bu geceyle ilgili çok kuvvetli sezgilerim var. Daha sonra Bell, La Grande istasyonundaki taktiğini değiştirdi. Singleton Brooks'un treni tam 9'da istasyonda olacaktı. Brooks'un karşısına dikilip onunla yüzleşmek yerine önce takip edilmesine karar verdi. Gittiği yer birçok sorunun cevabı olabilirdi. Singleton Brooks'un onu Christian Zemler'a götüreceğine inanıyordu. Ama yoksa bu sadece iyimser bir ümit miydi? Her halükarda Brooks Bell'i görür görmez tanıyacaktı. Bell yine siyah motosikletçi kılığına bürünse de büyük ihtimalle Irina onu Bell'in şüpheleri konusunda uyarmış olurdu. Bu nedenle Bell Texas Walt Hatfield'ın onu izlemesi talimatını verdi. Texas Walt istasyonun ana girişinin hemen dışındaki bir barda olacak, Bell eliyle ona Singleton'ı işaret edecekti. Singleton bir otomobile bindiği takdirde takip edilebilmesi için Bell başka bir Van Dorn dedektifini, kör gazete satıcısı rolündeki Ballant'ı bir Oldsmobile takside hazır bekletiyordu. New Yorklu banker bir otomobile veya tramvaya binecek olursa bu akşam saftirik bir turist rolü oynayan Ballant onu izleyecekti. Kansas City bürosundan atanmış olan Van Dorn dedektifi Chuck Shipley kendini kanıtlama hevesiyle dolu bir gençti. Kör gazete satıcısı kulübesinde şimdi o oturuyordu. Başında sokaklarda gazete satan komşusundan ödünç aldığı bir kep vardı. Bay Saunders bu kimliğini iyice vurgulasın diye beline bir bozuk para torbası takmasını söylemişti. Fakat dedektif Ballant onun kara gözlük takmasına engel olmuş, her ne kadar konsoloslukta ikamet eden Almanların aptal oldukları düşünülse de, ki bunu kanıtlayan hiçbir delil yoktu, yine de köşedeki gazete bayisinin neden hep körleri çalıştırdığını düşünmeden edemezlerdi. Başka deyişle Chuck, kendi kılığını kendin yarat. Başındaki kepe ve belindeki bozuk para torbasına ilave olarak Shipley'i bir de topallama numarası yapmaktaydı. Ne var ki devamlı tezgahın ardında oturduğu için bunu göstermesi kolay olmuyor, ancak kamyon yeni baskıları getirdiği zaman ortaya çıkma fırsatı bulabiliyordu. Şu anda kamyonlardan biri balyalar halinde son baskı Los Angeles Examiner'ı getirmişti. Kamyon sürücüsü direksiyondaki yerinde kaldı, yardımcısı kolunun altına bir balya alıp gazete bayisine getirdi ve Chuck Shipley'in çıkışına engel olacak şekilde kapının önüne bıraktı.
''Kör satıcı nerede?''
''Bu gece izinli, babası hastalanmış.''
''Ona bir şey getirdim, sen verirsin.''
''Nedir?''
''Buraya bak.''
Yardımcı dizlerinin altında bir şey tutuyordu, Chuck eğilip baktı. Adamın elinden başka bir şey göremedi. Ama bir anda o el muşta takılı yumruk haline geldi ve bir roket hızıyla çenesine indi. Chuck önce çeşitli renklerde ateş topları gördü, sonra da dünyası karardı. Yardımcı Shipley'in gövdesini yere yatırıp üstünü kamyondan getirdiği balyalarla örttü. Examiner kamyonu daha sonra sokağın karşısına geçip konsolosluğun kapısının önünde durdu. Malikanenin bodrum kapısından başlarında buruşuk şapkalar ve üstlerine bol gelen takım elbiseler içinde 6 tane güçlü yapılı adam çıktı. Çoğunun Güney Afrikalı Hollandalılara özgü kısa sakalları, mavi gözleri ve güçlü çeneleri vardı. Kamyona dolaşıp Imperial binasının yolunu tuttular. Bu 6 kişi lobiye yan kapıdan girdiklerinde kapı görevlileri tarafından eski silah arkadaşlarıymış gibi sevgiyle karşılandılar. Golden State Limited tam saatinde Le Grand istasyonuna vardı. Bell uzak mesafeden tanıdığı kısa boylu tıknaz bir adamın yataklı vagondan aceleyle indiğini gördü. Brooks perondaki kalabalığın içinden geçip istasyonun ön kısmına doğru yürüdü. Bell başıyla Texas Volt'a işaret etti. Brooks bir taksiye bindi. Volt da Oldsmobile'e bindikten sonra sürücü koltuğundaki Van Dorn dedektifi Brooks'un taksisini takip etmeye başladı. Tramvay durağında beklemekte olan Barland da bir taksiye atlayıp onları izlemeye başladı. ''Bay Bell, Bay Bell!'' Bell peşinden koşarak gelen Van Dorn ulağını sesinden tanıdı. Görevdeki bir meslektaşına biraz daha alçak sesle seslen evlat diye uyardı Bell onu. Sonra koluna girdi. ''Şimdi birlikte yürüyelim ve bizi kimin fark ettiğini belirlemeye çalışalım. Şu hasır şapkalı adam sence ne yapıyor? Bizi gözetliyor mu dersin?'' Şu kadınla buluştu ve öpüşüyorlar. Bunun dışında bizi gözetleyen kimse yok galiba. Mesajın nedir? En kısa zamanda Bay Clyde Lynch'a telefon edin. Bell hemen bir telefon kulübesine koşup laboratuvarı aradı. Clyde Lynch çok heyecanlıydı. Gel de gör. Görüntüyle sesi eş zamanlı yapmayı başardım. Hemen geliyorum. Fakat Bell tam istasyondan çıkarken Texas Volt'la karşılaştı. ''Burada ne yapıyorsun? Brooks'u kaybettiniz herhalde.''
''Hayır.''
''Şimdi nerede?''
''Lavis kafede. Balant onu izliyor.''
''Onu yakından takip edin. Ben Imperial binasına gidiyorum.''
''Gidemezsin.''
''Nedenmiş?''
''Bil bakalım Brooks kimle yemek yiyor?''
''Irina Viores'le mi?''
''Hayır. Beni görür görmez tanıyacak bir adamla.''
''Kim?''
''O kovboy filmlerinde benim yönetmenim olan adamla.'' Korsan kralın kendisi Jay Tarsus'la.
Bell hayretler içinde başını iki yana salladı. Brooks'un herkesten önce Irina'yla buluşacağını sanmıştım ve böylece bizi Zembler'a yöneltileceklerini. Tarsus da ne yapıyor ki? Balant onlara yakın bir masaya yerleşti. Bir ara lokantanın dışındaki yan sokakta buluştuk ve Balant bana onların çok alçak sesle konuştuklarını fakat Brooks'un Tarsus'u tavlamaya çalıştığını söyledi.
''İmperial'la mı ilgili?''
''Hayır, J.P. Morgan bir yapım şirketi kurmaya hazırlanıyormuş ve başına Tarsus'u getirmek istiyormuş. Brooks Tarsus'a ona çok ihtiyaçları olduğunu söylemiş. Tarsus da onu bir yılana bakar gibi izliyormuş. Yani bence Brooks, İmperial'ı ziyaret etmek için Los Angeles'a gelmiş değil, buraya yeni bir şirket adına gelmiş.''
''Belki Irina'yla yarın buluşacaklardır.'' dedi Bell, bu ihtimale fazla bel bağlamayarak.
''Yahu Isaac, neden gidip ona doğrudan sormuyorsun?''
''Öyle yaparım. Brooks'u biraz tanıyorum. Yalan söyleyip söylemeyeceğini görmek isterim.''
''Destek olmamı ister misin?''
''Sanırım Balant'la ikimiz doğulu bir bankerle başa çıkabiliriz.'' dedi Bell.
''Walt, bana bir iyilik yapar mısın?''
''Tabii Isaac, ne istiyorsun?''
''Bir otomobil al ve Bunker Hill'de kiraladığımız evin önünde park et.''
''Marion'u kollamamı mı istiyorsun?''
''Çok makbule geçer.''
''Eve girmemi ister misin?''
''Hayır, şu anda mutlaka uyuyordur. Dışarıdan gözlemen yeter.''
Bell hızla Lewis kafeye gitti. Masaların çoğu boştu. Bell hızlı adımlarla yürüyerek doğruca Tarsus'un hiç gizlemediği bir kuşkuyla Brooks'u dinlemekte olduğu masaya yöneldi. Bir iskemle çekip oturdu. Tarsus başını kaldırıp ona baktı. Tanıdık gelmişti ama nedenini çıkaramadı. Singleton Brooks ise Bell'i tanıdı ve Bell'in ne kadar iyi olduğunu gösterdi.
''Dedektif Bell, burada ne işin var?''
''Ben de aynı soruyu soracaktım.'' dedi Bell. ''Matmazel Irina Viores yerine neden Bay Tarsus'la yemek yiyorsun?'' Tarsus'un yüzü haklı çıkmış gibi karardı.
''Neden bana Imperial'la görüştüğünü söylemedin?''
''Imperial'la görüşmediğimi sana söyledim. Dediğim gibi onca yolu özellikle seninle görüşmek için geldim.''
''Öyle mi?''
''O halde neden Imperial'ı yöneten Irina Viores'le buluşuyorsun?''
''Onunla buluşacağım falan yok, kadını tanımıyorum bile.''
''Kim olduğunu biliyorsun.''
''Tabii kim olduğunu biliyorum.''
Tarsus Isaac Bell'e baktı. ''Bay Bell, sizce sinema işinde neden en kötüler ödüllendirilip en iyiler cezalandırılıyor?''
''Ne demek istiyorsunuz efendim?'' diye babalandı Brooks.
Isaac Bell araya girdi. ''Sakin olun baylar, size özür borçluyum.'' ''Tek bir soruya cevap verin Bay Brooks. Ben de Bay Tarsus'u sizin doğru söylediğinize ikna edeyim. Sanatçılar Sendikası'nı siz mi temsil ediyorsunuz?''
''Sanatçılar Sendikası'nın ne olduğunu bile bilmiyorum. Ve bu her neyse kesinlikle temsil ettiğim falan yok.''
ve Matmazel Violet'i tanımıyorsunuz öyle mi?
Kim olduğunu biliyorum ama onunla karşılaştığımı hatırlamıyorum.
Hatırlardın dedi Tarsus, çok güzel bir kadındır.
Ben evli bir adamım dedi Brooks.
Bel ayağa kalktı. Düzgün olduğunu kanıtlayan bir delil daha Bay Tarsus. Yemeğinizi böldüğüm için bağışlayın.
Bayan Renegal dedi Marion en sevdiği Cooper Hewitt operatörüne. Kuracağımız sahne sisli bir gecede projektörlerin ürkütücü aydınlığı altındaki bir geminin bağlı olduğu bir iskelede olacak. Yani mum ışığında iki kişinin romantik bir akşam yemeği gibi.
Fakat bayan Bell dedi Renegal kim bilir kaçıncı kez tepede asılı lambaları ayarladıktan sonra merdivenler inerken. Bu sahnede göçmenlerin Ellis Adası'na gelişleri canlandırılacaktı. Bay Bitzer ve Bay Davidson projektörlerin filmlerine aşırı poz verdireceğinden yakınıp duruyorlar.
Bu yüzden Bay Bitzer ve Bay Davidson'ı geç saatte yemeğe gönderdim. Yoksa ikisinden birini vuracaktım. Bu nedenle onlar yokken bu sahne için başka ışık oyunları deneyebilirsin.
Davidson bu işi alaya almış ve stüdyoda sisli bir geceyi çekmenin ne kadar zor olduğunu, çatıdan düşen bir aktörün elindeki kamerayla kendi düşüşünü çekmesine benzetmişti.
Geminin bir yanını daha koyu bir renge boyasak nasıl olur?
Gerçekten çok üzgünüm Bayan Bell ama daha fazla burada kalamam. Kocam gece vardiyasında çalıştığı için bebeğimize bakacak kimse yok.
Git o zaman. Bu saate kadar kaldığın için teşekkür ederim. Bir yolunu bulacağım. Yarın sabah demir at setinde görüşürüz.
Yarın gece de bu sahneyi bir daha deneriz. Bunu bitirir bitirmez gemiyi söküp buraya lokomotifimizi yerleştiririz. Teşekkür ederim. Herkese iyi geceler. Hepinize teşekkür ederim.
Renegal, asistanı ve diğer set işçileri birlikte asansöre giderlerken hep bir ağızdan ''İyi geceler Bayan Bell'' dediler.
Asansör aşağıya inerken Marion bir anda sessizleşen ve boşalan sette volta atmaya başladı. Dumanı iptal etse nasıl olur diye düşündü. Işığı yumuşatıyor muydu yoksa daha parlak hale mi getiriyordu? Aslında bir an önce eve gidip ertesi gün için dinlenmesi lazımdı. Fakat ne kadar yorgun da olsa düşünmeden edemiyordu. Çatı katının kuzeye bakan tarafındaki kapıyı açıp dar terasa çıktı. Dağlardan esen serin rüzgar bluzunu dalgalandırıyordu. Isınmak için kollarını kavuşturup 30 metre aşağıdaki küçük bir çember gibi görünen kurtarma ağına baktı. Birinci kattaki pencerelerden gelen ışıkların altında bu branda bezi gümüş bir dolar gibi parlamaktaydı. Marion bunu dikkatle inceledi. Çevredeki karanlığı silmeden projektör ışıklarını kullanmanın bir yolu olmalıydı.
Christian Zemler konsolosluğa getirdiği savaşçılarını ''Hoş geldiniz cengaverler'' diyerek karşıladı. Cengaver diye tanınan bu altı asker Britanyalılar Boerlerin düzenli ordusunu yendikten sonra teslim olmamışlar ve savaşmaya devam ederek Britanya askerlerine ağır kayıplar vermişlerdi. Kaybedilen bu savaşın ardından 10 yıl içinde dünyanın çeşitli yerlerinde paralı asker olarak çalışmışlardı. 10 yıl boyunca yaptıkları bu iş onlara büyük tecrübeler kazandırıp onları modern silahları ustaca kullanan çevik ve çok başarılı askerler haline getirmişti. Ama Zemler'a karşı saygı duyarlardı. Bazıları onu savaşırken görmüş, hepsi de onun şöhretini duymuştu. Bu tuhaf görünümlü Alman ne isterse yapacaklardı. Işıltılar saçan gülümsemesine rağmen onun aniden büyük bir hızla şiddet uygulayacağını biliyorlardı. Zemler herkese silah dağıttı, temizlenip yağlanmış ağır kalibreli Amerikan revolverleri ve uçları fitilli kısa dinamit çubukları. Onlara gösterdiği haritada Imperial binasından gizli bir çıkış yolu vardı. Buradan Güney Pasifik'e ait bir demiryolu bakım istasyonuna gidecekler, bir yük vagonu onları seyre çıkmaya hazır bir geminin beklediği San Pedro'ya götürecekti. Zemler onlara binanın planlarını da gösterdi. Kayıt stüdyosunu bu gözetleme deliğinden gözetleyeceğiz. Hedeflerimizi belirledikten sonra yana doğru açılan şu duvardan içeriye gireceğiz. Makineleri buradaki gizli merdivenden indiriyoruz. Dışarıya çıktıktan sonra bu çeyrek dinamit çubuklarını film stoklarının bulunduğu birinci kat pencerelerinden içeriye atacağız.
Boyerlerden biri iki parmağı arasında tuttuğu çeyrek dinamit çubuğuna dudak bükerek baktı.
''Bu küçük şey gürültü çıkarmanın ötesinde ne işe yarayacak?''
Film stokları çok kolay alev alır. Dinamitlerle tutuştuktan sonra bütün binayı yakıp kül etmeye yeter. Zemler bir gerilla savaşçısı olduğu için gerçekçi bir adamdı. Isaac Bell'in boynuna bir kement attığını ve bunu giderek daralttığını hissediyordu. Acı gerçek, tek bir talihsiz olayın Isaac Bell'in en yanlış anda Moretanya'da ortaya çıkması gibi bütün Donar planını rayından çıkarabileceğiydi. Gemideki o geceden sonra pek çok şey ters gitmişti ve bu özel dedektifin Imperial filmin Alman propagandası yapma misyonunu ortaya çıkarması artık an meselesiydi. Imperial filmin propaganda filmleri üretmesi, dağıtması ve gösterime sunması sadece bir gereçti. En iyisi bu kuruluşu Zemlerin kendi elleriyle imha edip Alman ordusuyla olan bütün bağlarını ortadan kaldırması olacaktı. Fırıldak sinema endüstrisi kimin adıyla veya hangi amaçla kurulursa kurulsun yeni bir Imperial film şirketine güle oynaya kucak açardı. Donar planının kilit noktası hala sinemayı çok çekici hale getirecek olan konuşan filmler makinesiydi. Konuşan filmler elinde olduktan sonra Almanya'nın düşmanlarını bölme hedefini gerçekleştirebilecekti. Bir taşla üç kuş vurarak belden öcünü alacak, bütün kanıtları imha edecek ve yeniden başlamak için gerekli propaganda gereciyle Almanya'ya kaçabilecekti. Savaşçılarına daha yakına gelmelerini söyledi. Şu fotoğrafa çok dikkat edin. Zemler onlara Clyde Lynch'in stüdyolarını gezerken çekilmiş olan bir fotoğrafını gösterdi. Bu bilim insanının saçının teline bile zarar gelmeyecek. Bu eylemin tek amacı bu adamdır. Bu nedenle stüdyoya baskın yaptığımız zaman onun nerede durduğunu iyi belirleyin. Onu ve enstrümanlarını götüreceğiz ama ona da gereçlerine de hiçbir zarar vermeden, anlaşıldı mı? Onlardan evet generalim cevabını alana kadar her birinin gözlerine baktı. 42. Kısım. Isaac Bell Irina Violet'e telefon etti. Geç saatlere kadar çalışacağını ummuştum dedi Irina telefonu açınca. Her zaman geç saatlere kadar çalışırım. Bay Brooks'la görüştüm. Irina Violet onu şaşırttı. O halde sana yalan söylediğimi biliyorsun. Neden? Sanırım bana gelsen iyi olacak şimdi. Peki kapıdakilere söyle beni içeriye alsınlar. Hayır, burada değil, seninle sokakta buluşuruz. Sonuna yaklaştıklarını söylemesi Larry Saunders'ı etkilemişti. Her zamanki şık terzi elinden çıkmış ceketinin yerine yine şık ama omuz kılıfında bir Colt 45'lik, yan ceplerinde de küçük tabancalar gizleyebileceği bol bir ceket giymişti. İşi sağlama almak için yanında en gözde elemanı korkunç Tim Hollyan'ı getirmişti. Ofiste dış görünüşüne hiç aldırmayan tek kişi Hollyan'dı. Her bir yanında ateşli silah gizli, üstüne bol gelen bir ceketle şehrin sokaklarında dolaşmaktan çekinmezdi. Imperial binasına geldiklerinde Clyde Lynch ve koruma servisi elemanlarının laboratuvardan çıkıp 4. kattaki ses geçirmez kayıt stüdyosuna indiklerini öğrendiler ve orada onlara katıldılar. Akşamın erken saatlerinde dedektifler çok gergindiler ama birden Clyde Lynch, Isaac Bell'e bir haber iletmek üzere bir ulak isteyince Saunders ve Hollyan bile onun heyecanını paylaşmaya başladılar. Dedektifler koruma servisi görevlileri ve Clyde Lynch perde yerine kullanılan beyaz duvara bir sinema filmi yansıtan makinenin etrafında toplanmışlardı. Bu derme çatma perdenin iki yanına boynuz biçimli fonograf hoparlörler yerleştirilmişti. ''Şunu dinleyin'' dedi Lynch. Yüzü neşe içinde parlayan Lynch bir elektrik şalterinin kolunu tutup kendine doğru çekti. Boynuzlardan bir kadın sesi çıktı. Kadının sesi hırıltılı ve çok uzaktan gelir gibiydi. Ama odadaki bütün gözler görüntüsündeki dudak hareketlerine kilitlendi. Dudaklar söylediği kelimelerle eş zamanlı hareket ediyordu. Larry Saunders'ın ağzı şaşkınlıktan açık kalmıştı. Bu müthiş bir sahneydi. Hele bir Bell görsün bunu. Sanki kadın canlı gibi. Clyde Lynch gurur içinde gülümsedi. Hedefe yaklaştık dedi. Oraya varmak üzereyiz. Konuşan kadının göründüğü duvar hareket etti. Clyde Lynch şaşkın gözlerle baka kaldı. Duvar sol tarafa doğru kaydıkça arkasındaki karanlık filmi yutar gibi oldu. Sonra birden kadının yüzü kayboldu ve onun olduğu yerde profesörle birlikte akrobat adını verdikleri Alman'ın yüzü belirdi. 24. ayrımın sonu. Sayfa 314.